Ayrım 30, Koryanel, Wolfgang Schorlau, sayfa 292. 68, Egzoz. Belki de bir kursa gidip 10 parmak yazmayı öğrenmenin zamanı gelmişti artık. Marius Brauer, 2 parmakla ara bul yöntemiyle, savcılığın hileli iflasla suçladığı bir adamın sorgu tutanağını bilgisayara girme gayreti içerisindeydi. Düşünceleri duvarın yıkılmasını takip eden senelere kaydı bir kere daha. Oradan da Mundlos'la Bernhardt'ın ölümlerinden sonraki döneme. Polis teşkilatındaki telaşı hatırladı. Thüringen Eyalet Meclisi'ndeki ilk araştırma komisyonunu, meslektaşlarının ifadelerini, sorgu öncesindeki tedirginliklerini, huzursuzluklarını ve şeflerinin dışarıya hiçbir şey sızmaması için gösterdiği çabayı. Ne oluyordu yine Tanrı aşkına? Bu eski hikayelerden hiçbir zaman kurtulamayacak mıydı? Biliyordu, henüz bitmemişti bu hikaye. Tutuklama emriyle aranan Bernhardt'ın Jena'da görüldüğü gün aklına geldi. Bir meslektaşı ihbarı değerlendirmek ve doğruysa Bernhardt'ı tutuklamakla görevlendirilmişti. Ama LKA'nın kibirli tavırları kurumdaki sohbetlerin ana konusu olan o günlerdeki başkan yardımcısı bu meslektaşına üstlendiği görevi ağırdan alması ve mümkün olduğunca ipe un sermesi gerektiğini hissettirmişti. Bu polis daha sonra Thüringen Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonu'nda tanık olarak dinlenirken bu hikayeyi gerçeğe sadık olarak anlatmıştı. Bu hadiseden sonra LKA'da o zamanki Eyalet İçişleri Bakanı'nın da katıldığı büyük bir personel toplantısı yapılmıştı. Brauer polis arkadaşlarıyla beraber dinlediği İçişleri Bakanı'nın tanıklık yapan polis için söylediği şu kelimeleri hiçbir zaman unutamayacaktı. Bu gammaz, utançtan yüzü kızarıp bu salondan çıkıp gitmeli. Salona bir anda bir ölüm sessizliği hakim olmuştu. Artık herkes milletvekillerinin önüne tanık olarak çıkacak bir polisten beklenenin ne olduğunu öğrenmişti. Brauer bugün bile utanç duyuyordu. O gün kalkıp bakana karşı çıkacak cesareti gösteremediği için. Meslektaşlarından hiçbiri bu cesareti gösterememişti. Hepsi devlet memuruydu. İşten atılmaları mümkün değildi. Hiçbirinin işten çıkarılmaktan korkması gerekmiyordu. Buna rağmen kimse ayağa kalkmamıştı. Bir Noel barışı ilan edilerek Noel yortusu süresince neredeyse bütün tutuklama kararlarının nasıl devre dışı bırakıldığını hatırladı. Ocak ayında tekrar aktif hale getirmişlerdi tutuklama kararlarını. Sadece Mundlos'la Bernhardt'ınkiler tesadüfen atlanmıştı. Bu türden ne kadar çok hadise yaşamıştı seneler boyunca. Bu üçlü hep özel bir muamele görmüştü. Telefon çaldı. Onu daldığı düşüncelerden koparmasına sevinerek açtı telefonu. Hattın diğer ucunda aradığı egzoz için ona bir iki gün önce teklif göndermiş olan bir bayiden bir kadın vardı. Önümüzdeki hafta servisin müsait vakti olacaktı kadının söylediğine göre. Bu nedenle ona özel bir fiyat çıkartabileceklerdi. Montaj dahil 550 avro. Brauer şaşırmıştı. Kadın ona bunun özel bir durum olduğunu altını çizerek hatırlattı. Sadece kısa vadeli bir boşluk olduğu için böyle özel bir fiyat uygulaması yapabiliyorlardı. Brauer teklifi kabul ederek randevuyu onayladı. Telefonu kapatırken bir yandan fiyata seviniyor, bir yandan içinde uyanan tamirciyle boğuşuyordu. ''Bunu yapamazsın Brauer. Parçaları al ve boxter'i kendin tamir et.'' Ama içinden gelen sesi duymazlıktan geldi ve yepyeni bir enerjiyle klavyenin üzerinde gezinmeye başladı. 69. Satıcı. Bu aletin en güzel yanı şu, diyelim arabanızın marşı basmadı, kimseye ihtiyacınız yok, kimseden yardım istemeniz gerekmiyor. Yani başka bir otomobil sürücüsünü durdurmak vesaire. Power Station Super Plus'ta kendi kendinize atlama marş yardımı sağlayabilirsiniz. Ayrıca her zaman elinizin altında taşınabilir bir 12 volt enerji kaynağı olacak. Neredeyse her zaman ve her yerde 12 volt sistemli makineleri çalıştırabileceksiniz. Bunun için cihazımızın üzerinde 15 ampere kadar yük kaldırabilen 12 voltluk bir priz var. Ve asıl en büyük bomba şu. Bütün bunların üstüne bir de her an emrinize amade küçük bir kompresörünüz olacak. Tamamen nerede olduğunuzdan bağımsız, arabanızın ya da bisikletinizin lastiklerini, topları, hava yataklarını şişirmenizi mümkün kılıyor bu kompresör. Bunun için gerekli olan adaptörler de cihazla birlikte pakete dahil. Satıcı Olga ile denklere ışıldayan gözlerle bakıyordu. Size bundan daha iyisini sunmam olanaksız. Olga da onun ışıltısını cevapsız bırakmadı. Bu cihaz muhtemelen epey gürültü çıkarıyordur değil mi? Eşimle beraber, koluyla belini sardı dedektifin, çadır kurduğumuzda doğanın keyfini çıkarmak istiyoruz. Sessizliğin ve bülbül seslerinin sefasını sürmek. Ama olur mu? Bu cihaz ne barş basmak için ne de güç kaynağı olarak kullanıldığında herhangi bir ses çıkartır. Tüh, olmaz o zaman dedi denkler hayal kırıklığını hissettiren bir sesle. Satıcı önce şaşırdı sonra güldü. Ara sıra biraz gürültü de yapsın istiyorsanız o zaman tek yapmanız gereken kompresörü çalıştırmak. Denklerin gözleri parladı. Kompresörü hemen burada çalıştırabilir misiniz rica etsem? Tabii kompresör biraz gürültülü çalışıyor her kompresör gibi. Ama bu artı fonksiyonu diğerlerinden çok daha az kullanacaksınız. Ve kullandığınızda da bu çok kısa bir zaman dilimi için olacak, süreklilik arz etmeyecek. Örneğin herhangi bir şeyi şişirmek istediğinizde. Bu defa Olga sordu. Yine de duyabilir miyiz nasıl çalıştığını? Tabii ki. Bir düğmeye bastı ve bir anda güçlü, tok bir ses kapladı ortalığı. Cihaz titremeye başladı. Olga aleti tutamağından tutup kaldırdı ve üstünde başka bir şey olmayan bir ahşap tablanın üstüne koydu. Ses hemen değişti. Denkler cep telefonunu çıkarıp cihazın o anda çıkardığı titreşimli tangırtıyı kaydetti. Satıcı kafası iyice karışmış olan biteni takip ediyordu. Ek not. Bu cihazın çıkardığı sesleri farklı şartlar altında kaydettik. Kompresör belli bir uzaklıktan gerçekten de çekilen sandalyelerin gürültüsüne benzer bir ses çıkarıyordu. Merak eden okurlarım bu sesi internet sayfasından dinleyebilir ve kendileri de bir fikir sahibi olabilirler. İnternet adresi www.shorlau.com/hand/materialien. Olga adama bu ses kulağınıza nasıl geliyor diye sordu. Ne bileyim sanki bir yerden bir yere mobilya çekiliyormuş gibi. Evet kesinlikle dedi Dengler. Tam tamına öyle geliyor kulağa. Bir şey daha soracağım. Bu harika alet silah sesine ya da şiddetle çarpılan araba kapılarına benzer patlama sesleri de çıkarabilir mi? Adam artık duyduklarına hiç anlam veremez hale gelmişti. Eğilip kompresörü kapattı. Hayır, o kadarını yapamıyor. Geriye bakış. 70. İş. Iris kocasıyla konuşmayı denedi. Bodrum katındaki büroya girdiği akşamdan birkaç gün sonra Klaus Dieter aşağıdaki sığınakta diye söze başladı. Sığınaktaki büroda sakıncalı bir şeyler var mı? Bizi günün birinde zor durumda bırakabilecek şeyler. Kocası şaşkın gözlerle baktı Iris'e. Hayır, tabii ki öyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsun bunu? O büroda ne yapıyorsun? Ne var orada? Klaus Dieter elindeki gazeteyi bir kenara koydu. Iris'in gözlerine baktı. Ne yaptığımı biliyorsun. Yine biliyorsun ki bu konuda konuşamam. İşimizle ilgili, eşlerimizle bile konuşmamız yasak. Biliyorsun bunu. Aşağıda Bodrum'da hafta sonları çalışıyorum. Tıpkı senin de bazen hafta sonları bürodan eve dosya getirdiğin gibi.
Evet ama benim dosyalarımı sen de okuyabilirsin. Çünkü bu dosyalarda yasak ya da kanunsuz bir şeyler yok.
Adam karısına kuşkulu gözlerle baktı. Ben yasak bir şey yapmıyorum ki. Ne büroda ne de burada. Öfkesini belli eden bir jestle gazeteyi tekrar eline alıp okumaya başladı. Iris bu konuyu unutmaya karar verdi ama bir şeyler kırılmıştı işte. Artık kocasıyla Ren kıyısında yürüyüşe çıkmıyor, baş ağrısını bahane ediyordu. Hatta onunla aynı odada olmaya bile tahammül edemiyordu artık. Aynı yatağı paylaşmaya da. Bir durum değerlendirmesi okumuştu, infazlardan bahseden raporlar okumuştu. Mundlos'la Böhnhardt'ın resimlerinin olduğu dosyada da vardı böyle raporlar. Bütün bunlar ne anlama geliyordu? Ve bütün bu belgeler neden onun evinde, onun evinin Bodrum katında saklanıyordu? Bunlar kocasının suçlu olduğuna ya da bu işlere karıştığına kanıt teşkil ediyor muydu? Hayır. Peki bu hayır, kurumun da bu işlerle bir ilgisi olmadığı anlamına geliyor muydu? Yani teşkilatın bu infazlara karışmadığı anlamına. Hayır, insan aklını kaçırabilirdi. Bir karar verdi, kafasından geçenleri açıklığa kavuşturup kendini rahatlatması şarttı. Ama nasıl yapacaktı bunu? Polise mi gitmeliydi? Bunun hiçbir faydası olmaz diye düşündü. Klaus Dieter hemen haberdar edilirdi. NSU'yu konu alan bulabildiği her şeyi okudu. Stefan Aust ve Dirk Laubs'ın Tuğla gibi kitabını, Stern'deki araştırmaları, insanlara içeriden bilgiler aktaran meşhum Fatalist'in internet sayfasını. Ama bodrumundaki tonla para ve belgenin ne anlama geldiğine karar vermesi okudukça zorlaşıyordu. Yardıma ihtiyacı vardı. Çalıştığı avukatlık bürosundaki iş arkadaşlarına ve dostluk kurduğu birkaç meslektaşına güvenilir bir dedektiflik bürosu sordu. Birkaç isme ulaştı gerçi ama sonra içine bir kuşku düştü. Büyük ve şöhretli bir dedektiflik bürosu, anayasayı koruma teşkilatı ve polisi hedef alan bir araştırma yapmayı göze alabilir miydi? Klaus Dieter'in nüfuzu çok genişti. İşte tam bu sırada müvekkillerinden biri, büyük bir sigorta kuruluşunun yöneticisi, Stuttgart'ta çalışan bir özel dedektiften bahsetti. Çok karlı bir işi hiçbir sebep göstermeden elinin tersiyle reddetmişti. Eknot: bu konudaki bilgiyi Wolfgang Schorlau'nun Am 12. Tag, Denklerin 7. Vakası, Köln 2013 adlı kitapta okuyabilirsiniz. Adam çok iyiydi ama oldukça egzantrikti. Eski bir BKA elemanıydı ve her işi kabul etmiyordu. Dedektifin adını adresini sordu, müvekkili e-postayla gönderdi istediği bilgileri. Credit Reform üzerinden, dipnot, küçük işletmeciler tarafından kurulan hem girişimcilerin hem özel kişilerin kredibilite bilgilerinin paylaşımını sağlayan dernek. Georg Denkler denen adamın mali durumunu araştırdı. Pratik olarak iflas etmişti. Evet, aradığı adamı bulmuştu. Kocasının bodrum katındaki bürosuna bir kere daha girip ahşap dolaptan 3 deste para aldı. 15 bin avro. Süpermarketten faturasız bir cep telefonu satın aldı. Böyle bir telefonun sahibinin kimliğini açığa vurmadığını duymuştu bir yerlerden. Postaneden fazla büyük olmayan sarı bir kargo servisi kutusu aldı. Şu her postanede bulunan kutulardan. Adresi kendi bürosunda her bilgisayarda bulunan bir fontla Times New Roman'la yazdı. Georg Denkler, özel dedektif, Wagnerstrasse 39, 70.182 Stuttgart. Bir gün sonra parayı bir zarfa koydu, bir adres etiketi daha bastırdı ve gönderdi. Birkaç gün sonra dedektifi bodrum katındaki karıştırıcılı telefondan aradı. Adam işi kabul etti. Dedektifin ona en çok ihtiyacı olan şeyi sağlayacağını umuyordu. Kafasındakilerin yerli yerine oturmasını. 71. Yangın, bilirkişi raporu. Mundus kağıt yakarak motokaravanı ateşe verir. Hadisenin hemen ardından BKA, LKA tarafından düşülmüş bir notta böyle yazıyordu. Eknot: BKA, LKA tarafından düşülen not, 21.11.2011. Olga ile Denkler raporları ve bu raporlara eklenen notları okuyorlardı. Araştırma çoktandır kendi yolunu çiziyordu. Denkler de tam olarak bilmiyordu artık onu harekete geçirenin ne olduğunu. Araştırmaya devam ettikçe daha çok saçmalık çıkıyordu karşılarına. Örneğin olay yeri bulguları arasında yanmış kağıttan hiç bahis yoktu. Kağıt artıkları bulunamamış ya da hiç aranmamıştı. Denkler belki birçok şey dedi kendi kendine. Bernhard adındaki dostumuzun raporlarındaki bir sürü nokta gibi sadece hayal ürünü ya da kötü niyetlerle dosyalara konmuş. Olga ile aralarında bir tür iş bölümü oluşmuştu. Olga Marlies'in flash diske yüklediği sayısız dosyadan Denkler'in aradığını ya da önemli olabilecekleri ondan çok daha hızlı bulabiliyordu. İlginç bir şeyler bulduğunda dosyayı beraberce okuyup fotoğraf ve raporları analiz ediyor, ellerindeki belge ve bulguların faydalı olup olamayacağını tartışıyorlardı. Bu belgeler arasında LKA Stuttgart'ın Soko Parkplatz ve diğer soruşturma ekiplerinde çalışan dedektifler için hazırlattığı motokaravanın durumuyla ilgili yangın bilirkişi raporu da vardı. Eknot, LKA Baden-Württemberg'in motokaravandaki yangınla ilgili bilirkişi raporu, 5-12-2011 tarihli inceleme raporu. Soko Parkplatz, Michele Kiesewetter'in öldürüldüğü, Martin A.'nın ağır yaralandığı vakanın araştırılması için polis teşkilatı içerisinde kurulan özel ekibin adıydı ve motokaravanda Stenzel tarafından bulunan silah nedeniyle bilgilendirilmişti. Yangının çıktığı noktanın daha kesin olarak tespit edilmesi, yangının aracın iç alanında bıraktığı izlerin takip edilmesiyle mümkün oldu. Yangının etkileri aracın ortasından öne ve arkaya doğru her iki yönde de azalarak görülüyor. Buna ilaveten yangının odak noktası dışarıdan da görüleceği gibi sürücünün oturduğu tarafta yani oturma grubunun bulunduğu tarafta konumlandırılabilir. Oturma grubu sabit olarak monte edilmiş bir masa ve bu masaya dönük olarak sabitlenmiş üstleri minderli iki banktan oluşuyor. Oturma grubunda oturma pozisyonu aracın gidiş yönünde olan arkadaki bankta yangının çıkış noktasının bir kere daha lokalize edilmesi mümkün olmuştur. Yangının verdiği zarar bu noktada motokaravanın dış duvarlarına doğru dış kabuğun kaplamalarında ve ahşap dolaplarda daha belirgindir. Masanın üzerindeki plastik penceredeki asimetrik yangın izi de yukarıdaki satırlarda belirtilen bölgeye işaret etmektedir. Masanın üstünde birden fazla yanmış elektrikli veya elektronik cihaz bulunmaktadır. Bunlar kısmen bir televizyonun ya da monitörün parçaları olarak tanımlanabilmiştir. Masanın altında çok iyi korunmuş yüksek güçlü bir akümülatör ve atlama marş kabloları bulunmuştur. Bu akümülatörün masanın üzerindeki cihazlara elektrik sağlamak üzere orada bulunduğu açıkça görülmektedir. Ama bu cihazın yangına sebebiyet vermediğini kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü yangının çıkış noktası olarak lokalize edilen bölümle bu parçalar birbirine yakın değildir. Olga yangının çıktığı noktanın fotoğrafını bulup Dengler'e gösterdi. Arka taraftaki bankın yanındaki pencerede bir nokta erimiş ve kayda değer bir delik oluşmuştu. Masanın üzerindeki elektronik artıklar yangın cürufunun altında pek teşhis edilmiyordu. Ama bu tuhaf parçaları bulundukları durumdan bağımsız olarak gösteren bir fotoğraf da vardı. Yangının çıktığı noktadan sadece birkaç santimetre uzakta bulunan bu ne oldukları belirlenmeyen tuhaf elektronik parçalarının yangının çıkmasıyla bir ilgisi yok muydu gerçekten? Bu belki yangını çalışır vaziyette atlattığı anlaşılan akü takviye cihazı için doğru olabilirdi. Ama erimiş elektronik parçalar için geçerli olmadığı muhakkaktı. Ayrıca bu parçalar bir kabloyla akü takviye cihazına bağlıydı. Eknot, LKA Baden-Württemberg'in yangın bilirkişi raporu şu sonuca varıyor. Yangının çıktığı alandaki motokaravanın gidiş yönünde solda, arkadaki bankta yangına neden olacak teknik düzenekler bulunmamaktadır. Herkesçe bilinen durum göz önüne alındığında, söndürülemeyecek bir yangının şahısların orada bulunduğu zaman diliminde teknik nedenlerle çıktığını da kabul etmemek gerekir. Bu nedenle yangının çıkış nedeni olarak oturma minderinde duran ya da minderin üzerinde aracın iç duvarına asılı kesin olarak tanımlanamayan bir nesnenin orada bulunan biri tarafından kasıtlı olarak ateşe verilmiş olduğu kabul edilmelidir. Bu sırada ortaya çıkan sıcak gazlar aracın tavanına doğru yükselmiş ve tavanın altında bir sıcak gaz katmanı olarak birikmiş ve plastik kaplamanın erimesine ve tavana yakın bölümlerdeki yanıcı malzemenin de alev almasına neden olmuştur. Oturma grubunun karşısında yolcu kapısı tarafındaki kabin iç duvarında büyük kapının hemen yanında bir ocak ve evye içeren ufak mutfak köşesi bulunmaktadır. Bu ocağın 3 gaz düğmesinden en az ikisi kapalı konumda değildir. Motokaravan bizim önümüze geldiğinde ocaklara gaz sağlayan tüpün valfi hala açıktı. 2 düğmeye basıldığında gaz çıktığı duyulabiliyordu. Buna karşın ocakların üstünde tencere ya da benzeri bir pişirme kabı bulunmuyordu. Bütün tencereler görüldüğü kadarıyla bir dolapta duruyordu. Yanmamış gazın yayılmaya devam etmesi için her halükarda gaz düğmelerinin basılı tutulması gerekir.
Eknot: LKA Baden-Württemberg'in motokaravandaki yangınla ilgili bilirkişi raporu, 5-12-2011 tarihli inceleme raporu.
Dengler Olga'ya baktı, o da kafasını eğerek onayladı. Evet, böyle olmuş dedi Olga.
Belki dedi Dengler, ocağın üstünde olmayan tencereler değildi tabii ki sebep. Marley's bize ocağın bir fotoğrafını yollamış mı, bakar mısın lütfen? Gaz düğmeleri gerçekten açık mıydı, kontrol etmek istiyorum. Eğer öyleyse bu şişirme bilirkişi raporunun o izi neden takip etmediği benim için bir muammadır.
Muhtemelen tencereler yüzündendir dedi Olga sesinde ironik bir ifadeyle. Bir ocağın üstünde tencereler olmalıdır. Eril dar kafalı biri olduğu besbelli olan bu bilirkişi başka türlüsünü tasavvur bile edemedi anlaşılan. Başka bir şeyler bulmak zorundayız.
Bu veri selinin içinde doğru fotoğrafı bulmak Olga'nın 2 saatine patladı.
Şuna bir baksana dedi ve sevgilisi monitörü daha iyi görebilsin diye arkasına yaslandı. Ocağın üstü yangın cürufuyla kaplıydı ama fotoğraf büyütüldüğünde ocağın düğmeleri gayet iyi görülebiliyordu. 3 yuvarlak düğme daha iyi kavranabilsin diye küçük birer girinti vardı düğmelerin üstünde. Ortadaki hiç tereddüte yer bırakmayacak şekilde düğme 0'ın üzerinde duruyordu. Ama sağda ve soldaki 2 düğme açıktı, biri neredeyse tamamıyla, diğeri en sonuna kadar.
Eknot: Motokaravandaki ocağın gaz düğmeleri, yukarıdaki ve aşağıdaki düğmelerin açık olduğu gayet net olarak görülmektedir. Sadece ortadaki düğme kapalıdır. Açık olan düğmelerin üzerine bir ağırlık yerleştirildiğinde ocağın gözlerinden gaz çıkacaktır.
Ve bu konuyla ilgili fotoğraf yer alıyor.
30. ayının sonu. Sayfa 301.